7. kaset 2. yüz. Sayfa 252. Karşıda evin ışıkları vardı. Havada o koku vardı. Evin içinde mutfak kokusu, aile kokusu, Perihan'ın teninin kokusu, küçük kızın ter ve bebek kokusu, yemek kokusu vardı. Aklında o dul kadın vardı. Kendinden korkuyordu. Geçmişi ve geleceği olmayan kişiliksiz bir eşya, bir saksı ya da bir kapı tokmağı gibi hissediyorum kendimi. Sakallarını kesmişti, çünkü sakal kendi gibi erkeklerin bırakacağı bir şey değildi. Ama bir çözüm, küçük bir uzlaşma her zaman bulunur. Bıyığını kesmemişti. Karşıya geçti, bahçe kapısına bağlı çıngırak şıngırdadı. Eve girdi, içeride sıcak ve hayat vardı. Yukarı çıktı, Perihan çocuğun başındaydı, üzerinde lacivert bir elbise vardı, makyaj yapmıştı. Perihan, işe gitmenin şerefine makyaj yaptım, bu elbiseyi giydim dedi. İyi olmuş dedi Refik. Sonra kendini sağlıklı buldu. Birlikte akşam yemeği için aşağı indiler. Yemekte Osman gevezelik etti. Kardeşi aylar sonra yazıhaneye geldiği için sevinçliydi. Nigan Hanım da neşeliydi. Nermin de konuşuyordu, galiba kocasıyla aralarındaki gizli dargınlık bitmişti. Kavgalı oldukları zamanlar aralarında konuşmazlar ama başkalarının ve ailenin önünde konuşulması gereken şeyleri de konuşurlardı. Yemekte Nigan Hanım Cevdet Bey ile ilgili bir anısını anlattı. Torunlar biraz şımarıklık ettiler ama hoş görüldüler. Yemekten sonra Refik küçük Cemil'in aritmetik ödevine yardım etti. Sonra çalışma odasına çıktı. Hatıra defterine yazmak istedi ama içinden bir şey gelmedi. Bir süre oturup kitap okudu ama okuduğuna kendini veremedi. Sigara içerek odada aşağı yukarı gezindi. Sonra yeniden oturma odasına indi, gazeteleri açıp okumaya başladı. Arada bir radyodan gelen sesi dinliyor, gazetelere bakıyor, şundan bundan konuşan Nigan Hanım'la Perihan'a kulak veriyordu. Onların sözlerinden ve dışarıdan gelen seslerden lodos çıktığını anladı. Sonra okuduğu gazeteyi daha dikkatli okumak istedi. Gazeteye bakarken birdenbire Perihan bana bakıyor diye düşündü. Bunu nasıl anladığını çıkaramıyordu ama Perihan'ın Nigan Hanım'la konuşurken, başkalarıyla konuşurken arada bir göz ucuyla kendisine baktığını, sanki orada olup olmadığını denetliyormuş gibi koltukta oturan kocasının gölgesini süzdüğünü biliyordu. Son günlerde neşelenir gibi olduğu, sakalını kestiği, yazıhaneye gittiği için Perihan'ın sevindiğini seziyordu. Ama şimdi üzerinde gezindiğini hissettiği bakışın bu sevinçten çok tedirginlik taşıdığını da anlıyordu. Birden gazetesini topladı ve Perihan'ı önceden hissettiği gibi kendisine bakarken yakaladı. Perihan gülümsemeye çalıştı. Refik tekrar gazeteyi açtı ama bu sefer dikkatini hiç toplayamadı. Annesiyle Nermin konuşuyorlardı. Nigan Hanım rüzgar hızlanıyor diyordu. Nermin de ya ya lodos çıkıyor diyordu. Gazetedeki Almanya ve Avusturya hakkındaki bir yazıyı birkaç kere okuyarak onları dinledi. Yazı Almanya Avusturya'ya boyun eğecek mi diye soruyor. Dışarıdaki rüzgar hızlanıyordu. Refik delireceğim galiba diye düşündü. Gazeteleri alıp odadan çıktı. Merdivenleri çıkarken olmuyor, eskisi gibi olmuyor. Ne yapmalıyım? Hiçbir şey yapamıyorum. İğrenç bu diye düşündü. Yatak odasına girdi. Komodinin küçük ışığı yanıyordu. Küçük kız yatağında uyuyordu. 10 gün önce Refik'in hastalığının geçtiğine herkes inanınca onu yatağıyla birlikte Ayşe'nin odasından buraya getirmişlerdi. Refik elinde gazetelerle yatağın kenarında dikilip uyuyan kızını seyretti. Kız uykusunda kıpırdandı, bir şeyler mırıldanır gibi yaptı, yüzünü buruşturdu. Sonra rahatladı ve gene eski dertsiz uykusuna döndü. Refik yatağın başına oturup gazeteleri okumaya koyuldu. Biraz sonra merdivenleri çıkan ayak seslerini duydu. Terliğin kendine özgü yumuşak ve kararlı sesini tanıdı. Perihan geliyordu. Refik bütün bugün aylar sonra yazıhaneye gittiği, sinir bozucu dul kadına aklı takıldığı, derinden derine hayatını düşündüğü bütün bugün arkada kalsın, bitsin istiyordu. Ama Perihan'ın ayak seslerinden böyle olmayacağını anladı. Önünde daha vakit vardı. Perihan odaya girdi. Refik gene gazeteleri okumaya çalıştı ama odanın içinde gezinen, perdeleri çeken, çekmeceleri açan, dolapları karıştıran, dikiş kutusuyla oyalanan Perihan'a dikkat ediyordu. Sonunda Perihan sandalyeye oturdu ve eline aldığı bir gömleğin kopuk düğmesini dikmeye başladı. Refik bu kopuk düğme için sabah Perihan'la tartıştıklarını hatırladı. Perihan'ın bir tartışmaya yol açan bu düğmeyi hala dikmemiş olduğunu, gömleği yeni eline aldığını düşündü. Sonra okuyamayacağına karar vererek gazeteyi yere atıp Perihan'a bakmaya başladı. Perihan kocasının kendisine baktığını anladı. Gözlerini gömlekten kaldırdı. "Yatacak mısın?" diye sordu. "Şimdi mi?" dedi Refik. Saatine baktı, 9:30'a geliyordu. "Hayır, yatmayacağım. Çıkıp biraz yürüyeceğim, iyi değilim." Bunu daha önceden düşünmemiş, şimdi dilinin ucuna geldiği için söylemişti ama yerinden kıpırdamadı. Perihan'ın iğneyi tutan ince parmaklarını, inip kalkan beyaz elini seyrediyordu. Günün bitmediğini biliyor, bitmesi için bir şey olması gerektiğini sezinliyor, bunu bekliyordu. Bu belirsiz şeyi bir süre bekleyerek durdu. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra Refik bir şeyler söylemek istedi. "Bugün şu Güler Hanım'a gittim. Bir eğlence tertipliyormuş, bizi de çağırıyor." Perihan ipliği dişleriyle koparıp başını kaldırdı. "İyi işte, gideriz." "Gider miyiz? Ne yapacağız orada?" "Niye? Gider eğlenirdik." "Hayır hayır, ne işimiz var bizim orada?" "Niye? Hiçbir şey yapmıyoruz. Bari hiç olmazsa biraz insan yüzü görürüz." "Yok canım, hele oradaki insanların yüzü. Hoşlanmıyorum o insanlardan. Şu Sait Nedim Bey'den. Neydi o akşamki soytarı hali? Acı çeken paşazade, tüccarlığın vicdanına ağır geldiğini söyleyen maskara. Babası paşa ise babasının dedesi çoban. Sonra o ukala kız kardeşi. Çirkin bir şey var onlarda. Gitmeyeceğiz." "Ben gitmek istiyorum ama," dedi Perihan. Kararlı gözüküyordu. "Eğlenceli insanlar. Hep evde oturmaktan bıktım." "Eğlenceli ha?" diye bağırdı Refik. Sonra Sait Nedim Bey'i taklit etmeye başladı. "Avrupa, ah Avrupa, çok rica ederim, lütfen. Ah teşekkür ederim, ah Paris. Vah benim babam bir paşaydı, of yazık oldu bana." Bunları söylerken eğilip bükülüyor, Sait Bey de hiç görmediği kadınsı hareketlerle hanımların ellerini öpüyormuş gibi havaya öpücükler konduruyordu. Birden Perihan sinirli bir kahkaha kopardı. "Bu Sait Bey'den çok sana benziyor," dedi. Bu sefer o taklide başladı. "Of hastayım, ah içim sıkılıyor. Vah yazıhaneye gidemem." Taklidi bıraktı ve deminki kararlılığıyla ekledi. "Ben oraya gitmek ve eğlenmek istiyorum." Sonra birden yataktaki çocuğa döndü. "Bunu da uyandırdık işte." "Refik, demek benim hakkımda düşündüğüm bu," diye bağırdı. Bir şey düşünemiyor, Perihan'ın demin yaptığı taklitten başka aklında hiçbir şey canlanmıyordu. "Demek benim hakkımda düşündüğü bu." Perihan, "Ben o eğlenceye gitmek istiyorum," dedi. Refik, Perihan'ın bu sözleri inatçılığından, gururunu korumak için söylediğini anladı ama bağırdı. "Zaten şimdiye kadar bütün istediğin de buydu, eğlence. Bir gömleğin düğmesini bile dikmiyor, hep eğlence düşünüyorsun." Perihan'ın etkilenmemiş gözükmeye çalışarak çocukla meşgul olduğunu görünce daha çok bağırdı. "Sen kafasız, yüzeysel, zavallı bir yaratıksın." Perihan'ın dönüp kendisine baktığını gördü ve gene bağırdı. "Sığ, aptal ve işe yaramaz bir yaratıksın sen, anlıyor musun? Beni hiçbir zaman anlamadın, ne de anlamaya çalıştın." Perihan bir hastaya bakar gibi endişeyle Refik'e baktı. Refik odadan çıktı, kapıyı vurdu. Kapının önünde bir süre içeriden gelecek bir sesi bekleyerek durdu ama hiçbir şey duymadı. Sonra çalışma odasına indi. Orada gene az önce okuduğu kitabı okumaya kalkıştı. Kendini zorlayarak her hareketini, elini kolunu denetim altında tutarak hep o kitaba, Rousseau'nun itiraflarına bakmak, okuyup anlamak istedi ama aynı cümleleri birkaç kere okumaktan başka bir şey yapamadı. Ayağa kalkıp sigara yaktı. Elinin titrediğini fark etti. Sigarasını içerken odanın içinde aşağı yukarı yürümeye başladı. Demin söylediği sözleri, Perihan'ın yaptığı taklidi düşünüyordu. Birisi önceden karısının kendisiyle böyle alay edebileceğini, kendisinin de kaba ve hayvani sözleri söyleyeceğini bildirseydi, ona inanmaz, böyle şeylerin zayıf ve ahlaksız insanların evliliklerinde olacağını söylerdi. En şaştığı şey buydu. Zayıf insanların hayatlarında görülebilecek şeyler kendi hayatına nasıl girmişti? Bunlar nasıl oldu? Şu dul kadına neler söyledim, Perihan'a neler söyledim diye mırıldandı. Ama bunları ayrıntılarıyla düşünüp anlayacak durumda değildi. Boğazında yumruk gibi bir öfke vardı. Öfke bir şey düşünmesine engel oluyor, içinde bir felaket duygusu yükseliyor, bir şeyler yapmak istiyordu. Odanın içinde yürürken koltuğa çarptı, masanın kenarındaki küllüğü devirdi, sinirlerine hakim olmaya, elinin titremesini durdurmaya çalıştı. Sonra odadan çıktı. Merdivenleri hiçbir şey düşünmek istemeyerek hızla tırmandı. Sarhoş gibi odaya girdi. Perihan yatağın kenarına oturmuş ağlıyordu. Çocuk da ağlıyordu. ''Beni hiçbir zaman anlamadın. Benimle hiç ilgilenmedin.'' Kaba bir hareketle dolabı açtı ve ceketlerini, kazaklarını, çoraplarını yatağın üstüne atmaya başladı. Yaptıklarını Perihan görsün istiyordu ama o ellerini yüzüne kapamış ağlıyordu. Bir daha ''Beni hiç anlamadın.'' diye bağırdı ama sesi boğuluyormuş gibi kısılmıştı. Kısık sesle acele acele ekledi. ''Artık ben bu evde duramam, gidiyorum.'' Perihan, Allah'ım, Allah'ım ben ne yaptım ki dedi. Refik dolaptan çıkardığı bavula donlarını, çoraplarını tıkıştırıyor. Arada bir gene beni hiç anlamadın diyordu. Sonra bir ara durdu. Nereye gideceğim diye düşündü ve içinden Perihan'a sarılmak geldi ama korktu ve gene artık bu evde duramam dedi. Kendini inandırmak istiyormuş gibi bunu birkaç kere tekrarladı, bavulunu kapadı, çekmeceden bütün parasını aldı, Perihan'ın yüzüne bakmaktan korkarak odadan çıktı. Merdivenlerden indi, çalışma odasına girip masanın üzerinde duran kitapları ve defterleri bavuluna sıkıştırdı. Aldığı kitapları yeterli bulmayarak kütüphanenin raflarına baktı. Birkaç kitap daha aldı. Başka kitaplar da almak istedi ama bunları bavuluna sığdıramadı. Sığdırmak için uğraşırken de kendine öfkelendi ve bavulunu kapıp odadan çıktı. Merdivenleri hızla indi. Oturma odasında radyo çalıyordu. Annesiyle Nermin gevezelik ediyor, Osman sigara içiyordu. Refik kararlı ve hızlı adımlarla odanın ortasına yürüdü ve bavulunu yere bıraktı. ''Ben gidiyorum.'' dedi. Bir durgunluk oldu. Osman ayağa kalktı. ''Hayrola?'' dedi. ''Ne oluyor?'' Refik gene gidiyorum dedi. Çok can sıkıcı bir durumdu bu. İşin içinden nasıl çıkacağını bilmiyor, öyle ayakta dikiliyordu. Durumu hemen kavrayamadıkları, anlamak, inandırılmak istedikleri için onlara öfkeleniyordu. Nigan Hanım ne oluyor dedi. Refik Osman'a bakarak Perihan'la kavga ettik dedi. Bunun için bavul yapılıp evden çıkılır mı dedi Osman. Aşağıda yat bu akşam. Sen benim odama gel, Nermin oraya çıksın. Yok yok dedi Refik. Zaten iyi hissetmiyorum. Nigan Hanım, nereye gidiyorsun, nereye diye bağırdı. Felakete alışmış, buna kendini hazırlamış bir sesti bu. Birazdan ağlayacaktı. Refik ezilip büzülüyor, bir şey söyleyemiyordu. Sedef odasından Ayşe ile torunlar çıktılar. Merakla olup bitene bakıyorlardı. Osman Nermin'e döndü. Hadi sen çocukları yatır dedi. Ayşe'ye de bakarak yukarı çıkması gerektiğini hatırlattı. Nermin'le çocuklar çıktılar. Nigan Hanım ağlamaya başladı. Bir ara biliyordum, biliyordum dedi. Osman, anne durun bakalım anlayalım ne oluyor dedi. Ne var ağlanacak şimdi? Refik'e döndü. Peki ne diye kavga ettiniz Perihan'la? Bak senin kabahatin olabilir. Biraz tuhafsın bugünlerde. Refik Osman'a cevap vermedi. Annesine dönüp anne ağlamayın canım dedi. Osman galiba söylenmemesi gereken bir şeyi söylediğini anladı. Peki şöyle gel de otur Allah aşkına dedi. Refik hayır çıkıyorum dedi. Hiçbir şey anlamıyorum, hiçbir şey anlamıyorum dedi Osman. Refik hala yere bıraktığı bavulun yanında duruyor, ne bavulu eline alıp çıkabiliyor ne de annesinin yanına gidip oturabiliyordu. Dışarıdan gittikçe artan lodosun tıkırdattığı ağaçların gürültüsü geliyordu. Bahçeye bakan pencere camları arada bir esniyor, odanın karanlık camlara vuran görüntüsü çarpılıp bozuluyordu. Birden Nigen Hanım, "Bir yere gidemezsin. Nereye gideceksin bu fırtınada?" dedi. Ama umutsuzlukla konuştuğu için söyledikleri oradaki felaket havasını arttırmaktan başka bir işe yaramadı. Refik, "Gideceğim, gideceğim." dedi. Sonra, "İnşallah Perihan aşağı inmeyi akıl etmez," diye düşündü. Osman iki adım atıp Refik'e yaklaştı. Babacan bir tavır takınmaya çalışarak elini kardeşinin omzuna koydu. Ama çok iğreti bir hareketti bu. "Nereye gideceksin sahiden Refik?" Refik abisinin elini omuzunun üstünde hissediyordu. "Ömer'e gideceğim." "Ömer'e mi? İstanbul'a mı geldi Ömer?" "Hayır, gelmedi." Osman elini çekti. "Yoksa şeye gideceğini mi söylüyorsun? Nerede o demiryolu inşaatı? Oraya gideceğini mi söylüyorsun?" Refik, "Evet, oraya gideceğim." dedi. O da Kemah kelimesini söylemek istememişti. Oldu bitti işte diye düşündü. Yerden bavulunu aldı. "Anne, ben gidiyorum." Kızardı, mutlu ve sakin gözükmeye çalışarak, "Gidiyorum, bir ay sonra gelirim." dedi. "Allah için şimdi ağlayacak ne var? Bir ay sonra gelirim diyorum. Durun sizi şöyle bir öpeyim." Bavulunu bırakıp annesine sarıldı, yanaklarından öptü. Sonra bir ara kararsız kaldı ve ani bir hareketle elini de öptü. Bunu yapar yapmaz pişman oldu. El öpmek büyük, gösterişli, duygulu törenlere yakışan bir şeydi. Ortada ciddi bir şeyler olduğunu şimdi kendisi de kanıtlamış oluyordu. Nigan Hanım, "Peki nereye gidiyorsun?" dedi. "Bir otele giderim," dedi Refik. "Siz kalkmayın, lütfen kalkmayın." Nigan Hanım, "Otele mi gidiyorsun?" dedi. Ama Refik bavulunu kapıp çıkmıştı. Annesinin "Bir daha otele mi gidiyormuş?" diye Osman'a sorduğunu duydu. Osman kapıya geldi. "İyi etmiyorsun, iyi etmiyorsun," dedi. "Yarın bana yazıhaneye telefon et. Hemen yola çıkacak değilsin ya, biraz düşün." Sonra galiba abilik damarı kabardı ve sert sert ekledi. "Aklını başına topla." "Yarın telefon ederim," dedi Refik ve çıktı. Kapıya bağlı çıngırak şıngırdadı. Fırtına vardı ama Nişantaşı sakindi. Ağaçlar uğulduyordu. Birkaç saat önceki yosun ve deniz kokusu yoktu. Akşam kalabalığı ve telaş da yoktu. Fırtına Nişantaşı'nın sakin ışıklarını titretiyor, pencerelerden dışarı yayılan huzur ve düzen havada eriyip dağılıyordu. 25. Rast'in yakın odası. Ömer, "Biraz daha gecikseydin karanlığa kalırdın," dedi. "Evet," dedi Refik. Üzerinde hala yolculuğun heyecanı vardı. 40 kilometrenin bu kadar da süreceğini hiç sanmazdım. Sonra gene aynı şeyi 3 gün süren yolculuğunu anlatmaya koyuldu. Ankara'dan Sivas'a trenle gelmiş, Sivas'tan Erzincan otobüsüne binmiş, tam bir gün süren bu maceralı yolculuktan sonra dün akşam Erzincan'da yatmış, sabah da yarım gün süren bu 40 kilometrelik Erzincan-Alp yolculuğuna çıkmıştı. Geleli yarım saat olmuş, karlı paltosunu çıkarmış, barakanın büyük sobasının yanına oturmuştu ama Ömer hala onun ince gövdesinden soğuğun fışkırdığını hissediyordu. Doğu soğuğu şu nişantaşlı narin gövdeye iyice işlemiş olmalıydı. Ömer, "Üşüyorsun galiba," dedi. "Üşüyorum ama çok değil." "Birazdan yemek yeriz. Çorba içer ısınırsın. Ama önce sana burayı göstereyim." Birlikte kalktılar. Ömer önüne gelen ilk kapıyı açtı. Kiracıya ev beğendiren ev sahibi gibi sesini değiştirerek, "Burası Hela," dedi. "Alaturka ama idare edersin artık. Hem sizin Nişantaşı'ndaki evin alt katında vardı bir Alaturka Hela, uşaklar ve hizmetçiler için." Refik, "Ama babam da kullanırdı o Hela'yı," dedi. Özür diliyormuş gibiydi. Üstelik evi aldıklarında alafrangaymış orası, babam sonra değiştirmiş. Ömer, "Tatsız bir şakaydı yaptığım," diye düşündü. Sonra hatırladı. "Babana çok üzüldüm," dedi. "Başın sağ olsun." Bir sessizlik oldu. Görülecek bir şey varmış gibi hala Hela'nın soğuk taşlarına bakıyorlardı. Ömer yeniden "Başın sağ olsun," dedi. Sonra Refik'e sarıldı. "Geldiğine sevindim. Telgrafını alınca sevinmiş inanamamıştım. Çok sevindim." Kendini çok duygulu buldu ve yüzünü Refik'in bakışlarından kaçırdı. "Dur odanı göstereyim." Hela'nın yanındaki kapıyı açtı. Burası kocaman, bomboş bir odaydı. Küçük penceresinden dışarıda serpiştiren kar gözüküyordu. Çok büyük yahu, dedi Refik. Hem çok soğuk. Evet, ısıtmak derttir. Büyük bir oda istersin diye düşünmüştüm. Kışın yalnız tünellerde çalışılabildiği için barakalar boş oluyor. İstersen benim odaya da bir bak. Ama orada okumak için köşe bulabilir misin bilmem. Gülümseyerek kendi odasının kapısını açtı. Refik içeri doğru çekingen bir adım attı. Ömer Refik'in arkasından kendi odasına baktı. Refik'in odada ne gördüğünü düşünerek alışkanlıktan varlığını unuttuğu eşyaya alıcı gözüyle baktı. Bir yatak, birkaç boş somya, üzerinde çizim ve hesap kağıtları duran bir masa, kaba bir dolap, borusunu odanın içinde dolandıran iri bir soba, küçük bir masanın üzerinde kurutulan sigaralar, pencerelerin kenarlarına sıkıştırılmış gazeteler, döşemesi ahşap, kirli ve eski bir oda. Burası daha iyi, dedi Refik, daha sıcak. İstersen burada yerleş. Seni rahatsız etmeyeyim. Ne diyorsun? Daha iyi olur. Bol bol konuşuruz da. Konuşuruz ya, dedi Refik. Konuşacak çok şey var. Ömer başını salladı. Çok şey var mı diye düşündü. Şimdiden rahatsız olmaya başladım bile. Niye geldi? Ama gelmesine sevindim. Konuşuruz. Doğru, konuşuruz, konuşuruz. Hala odayı inceleyen Refik'e dönüp birdenbire daha nasılsın bakalım, dedi. Ama bunu çok tuhaf bir sesle söylediğini fark ederek şaşırdı. Refik, iyiyim işte, dedi. Onun da şaşkın bir hali vardı. Yüzü beyazdı, zayıflamış, eski yuvarlaklığını kaybetmişti. Bakışlarında da eskiden olduğu gibi mutluluğun, güven ve rahatı gözükmüyordu. Daha çok endişelerle, rahatsızlıklarla boğuşan bir insanın şüpheciliği vardı üzerinde. Ama Ömer onun bakışlarında her şeyi yumuşatıp gevşeten iyi niyeti görüyordu. Bu Refik'in her zamanki iyi niyetiydi. Üstelik şimdi uzun ayrılıktan sonra daha da güçlenmiş, aradaki bütün tortuları dağıtarak dostlukla ışıl ışıl parlıyordu. Ömer, iyi ki geldin, iyi ki geldin, dedi. Bu sefer aşırı duygusallıktan sıkılan Refik oldu. Bavulumu getireyim de yerleşeyim, diyerek çıktı. Ömer kendi odasına alıcı gözle bakarak 2 yıldır buradayım diye düşündü. Refik odaya bavulla girdi. Ömer gülümsemeye çalıştı. Sonra bir somyanın üzerinde katlanıp üst üste konmuş çiltelerden birini çekti, kokladı, pis buldu. Ötekine baktı, gene aynı kokuyu aldı. Üçüncüsünü çıkarıp Refik'e nerede yatacağını sordu. Refik bir süre kararsız kaldı. Evini döşeyen yeni evli gibi barakanın büyük odasını ölçüp biçer gibi yaptı. Sonra şilteyi serdiler. Çarşaf da vardı, fazla yorgan da vardı, onları da serdiler. Ömer, kaç yıllık arkadaşız biz, diye düşündü. Sobanın homurtusu duyuluyordu. 10 yıllık. Zaten şimdi şu hırs dediğim çirkin şeyi de unuttum, unutuyorum. Refik'in açtığı bavuldan çıkan İstanbul kokusunu içine çekti. Bavuldan çıkan kitapları ve eşyaları inceledi. Sonra yatağının kenarına oturup sigara yakarak Refik'i seyretmeye koyuldu. Refik bavulunu boşaltıyor, eşyalarını küçük bir sandığın üstüne koyuyordu. Ömer birden Refik'i yadırgadığını şaşarak anladı. İnsan yıllar yılı bir tezgahın arkasında görmeye alıştığı bir kasabı, sokakta yürürken görünce adamın bacaklarına nasıl şaşkınlıkla bakarsa, Ömer de Nişantaşı'ndan, mühendislik mektebinden, İstanbul'dan başka bir yerde görmediği Refik'e öyle bakıyordu. Birden sanki karşısındaki Refik değilmiş, kendisi de başka bir ortamda bir başka insanmış gibi heyecanlanarak, ne olsaydım diye düşündü. İngiltere'den geldikten sonra ne yapabilirdim? 2 yıldır durmadan saydığı şeyleri gene parmaklarını teker teker bükerek saymaya başladı. Üniversite, bir mühendislik şirketi, küçük inşaatçılık, İstanbul'da hayat. Birden kendine öfkelendi, hiçbiri, diye mırıldandı. O zaman haklıyım. Birden Refik başını çevirip sordu. Sahi Nazlı nasıl yahu? İyi. Yazın ve baharda birkaç kere Ankara'ya gidip gördüm. Şimdi mektuplaşıyoruz. Ömer birden içini dökmek isteyerek mektuplaşıyoruz ama yazacak şeyler de gittikçe azalıyor, diye ekledi. O bana günlük hayatını yazıyor, ben de ona günlük hayatımı yazıyorum. Peki bunun anlamı ne? Refik gülümsedi. Bakışları sanki, bunun anlamı ne mi? Bunun anlamı nişanlıların mektuplaşmasının güzel bir şey olmasıdır. Bunu niye soruyorsun ki, diyordu. Peki Perihan nasıl? İyi. Sahi kızından hiç söz etmedin bana. Adı Melek'ti, değil mi? Evet. Nasıl bir şey? Melek gibi ama biraz iri yarı olacak galiba, dedi Refik. Kimin aklına geldi bu isim? Refik benim, dedi çekinerek. Doğrusu hep melek gibi bir kızım olsun isterdim. Boşalan bavulu bırakıp yatağa uzandı. Ömer de yatağa uzandı. Sigarasını içiyor, tavana bakıyor. Son kırıntılarını yaşadığı şu ilk karşılaşma anının tadını çıkarmaya çalışıyordu. Kardeşliğin uzun aradan sonra alevlenen dostluğun son pırıltıları da birazdan sönecek. Burada yatakhanede iki öğrenci, ranzada iki asker gibi yataktan yatağa konuşarak paylaştıkları ortaklık duygusu yok olacak. Yerine hayatlarını tokuşturan, birbirlerini yargılayan iki kocamış insanın soğukluğu yerleşecekti. Refik yeniden "Melek gibi bir kızım olsun isterdim," dedi. Sonra sinirli, hastalıklı bir kahkaha attı. Ömer şaşkınlaştı. Hiç beklemediği, Refik'ten işitmeye alışık olmadığı bir şeydi bu. "Yahu seni iyice sinirli gördüm," dedi. "Yoruldum. Kaç gündür yollardayım." "İstiyorsan uyu biraz. Bir saat sonra yeriz. Uyursan iyi gelir." "Yok yok. Burada bir ay bol bol uyuyacağım nasıl olsa. Şimdi konuşalım." "Bir ay mı kalmaya niyetlisin?" "Bir ay, evet. Evden bir ay diye çıktım." Ömer evden bir ay diye çıkmış diye düşündü. Bir ay diye öyle çıkmış buraya gelmiş. Burada yatacak, getirdiği kitapları okuyacak, her zamanki mutlu ve dengeli ruhunu odaya yayacak. Ben de gene hırslı, tutkulu, rahatsız ve kötü bir herif olduğumu düşünmeye başlayacağım. Hiçbir şeye bulaşmadan namuslu gözükmek, mutlu ve ahlaklı gözükmek kolay. Ama onun da sinirli bir hali var şimdi. Gene başladım düşünmeye. Bari şu getirdiği gazeteleri okuyayım. Burada fatihlik yapmaya, para kazanmaya çalışırken dünyada neler oluyor anlayalım bakalım. Dünyada ne olup bittiğinden çok da habersiz sayılmazdı. Bir Alman mühendisin bütün Avrupa'yı alan güçlü bir radyosu vardı. Arada bir Ömer ona gidip dinlerdi ama Ankara'dan gelen taze memleket gazeteleri başka şeydi. Başvekilimiz Celal Bayar'ın beyanatı. Hükümet kanunlar için yeni bir çığır açıyor. Hatay'da Fransa ve Suriye'nin, Kral Faruk'un Türkiye seyahati, Avrupa'nın buhranlı günleri, Avusturya Hitler'in ultimatumuna, Stalin diyor ki tecavüzlere karşı, içinden daha okumak geliyordu ama gazeteyi bıraktı. Refik ne yapıyor diye düşündü. Refik'in varlığının bilincine iyice sindiğini gene anladı ve yastıktan başını hafifçe kaldırarak odanın öbür ucundaki yatakta uzanan lekeyi gördü. Tamam diye düşündü. Bir ay rahatsız olacağım. Bir ay üzerimde şu mutlu ama ince ve düşünceli insanın yargılayıcı bakışları dolaşacak. Bari başlayan ben olayım. Yeniden yatağa düşen başını kaldırarak sordu. Peki peki başka ne yaptın seni görmeyeli? Refik boş ver şimdi dedi aceleyle. Sen buradaki hayatı anlat bana. Buradaki hayat. Nasıl yaşadığını, tünelden çalışmaktan kalan vakitte neler yaptığını, insanları, hayatı işte canım. Karanlık oldu. Karanlık basınca burada yemek yeriz, gaz lambalarını yakarız, sana yazmıştım. Bizden 4 sınıf küçük 2 mühendis var benimle çalışan. Onlar biraz kağıt oynarlar, Pişti ya da 66. Sözünü ettiğim o hacı var. Yemeği yapar, barakayı siler süpürür, çamaşır yıkar, ayak işlerine koşar. Bu kış bu koca barakada 4 kişiyiz. Kemah yolunda 2 kilometre batıda asıl büyük şantiye var. Orada büyük lojmanlar, bir Alman mühendis ve jeneratör var. Ben arada bir ona giderim gevezeliğe. Sonra zaten uyku vakti gelir. Akşamları böyle geçer. Zaman da çok yavaş, çok ağır akar. Kar yağar. Sabah pencereden bir bakarsın canın kalkmak istemez. Sigara içerim. Arada bir içki içeriz. İşte böyle şeyler. Buradaki hayat bu. Birazdan kalkar çorba içeriz. Rastin yakın, Fatih'in odası da bu. Hadi kalkıp çorba içelim. Sonra rahat rahat uyursun sen. 26. İlk günün sabahı. Refik ahşap döşemenin üzerinde gezinen ayak sesleri duyuyordu. Birisi bir sobanın kapağını açtı, İçine odun atmaya başladı ama açılan soba kapağı, ahşabın sesi tanıdık değildi. Gözlerini açtı, anladı. Buradaydı. Erzincan'la Kemah arasındaki bu şantiyenin barakasındaydı. İçeriye güneş vuruyordu. Dışarıdaki karlı tepeleri gördü. "Ha, uyandın mı?" dedi Ömer. "Ben uyandırmadım ya." "Hayır, zaten uyanmıştım," dedi Refik ve gerine gerine yatağından ve durumundan hoşnut, huzurlu insanların rahatlığıyla esnedi. Sonra "dengemi buldum bile" diye düşündü ve az önce bir rüya gördüğünü hatırladı. Rüyada Nigan Hanım'la Cevdet Bey Perihan'ı azarlıyor, "çocuğu sen kaçırdın" diyorlar. Perihan da Nişantaşı meydanında bisikletle geziniyor, durmadan gülüyor. "Hiç kimse Refik'e kızmaz, hepimiz onu seviyoruz" diyordu. Kendisi de onları evin bahçe duvarının arkasından gizli gizli seyrediyor, seviniyordu. "İyi uyudun mu?" "Evet, iyi uyudum, turp gibiyim." Refik gerindi ve birden yataktan kalktı. Odanın beklediği gibi soğuk olmadığını düşündü. Saatine baktı, 7:30. 12 saat uyumuşum diye düşündü. Tam deliksiz uyuduğunu Ömer'e söyleyecekti ki hatırladı. Bir ara uyanmış, kurt uluması duymuştu. Elbiselerini giyerken bunu Ömer'e söyledi. Ömer de çevrede çok kurt olduğunu, gece dışarı silahsız çıkmanın tehlikeli olduğunu söyledi ve dışarı çıktı. Refik tıraş takımını aldı. Odanın bir köşesinde ayna vardı. Soğuk Ela'dan getirdiği bir tas suyla aynanın karşısına geçti. Yüzünü beyaz ve sağlıksız buldu ama neşesiz ve sıkıntılı değildi. Evden ayrıldıktan sonra ertesi gün Beyoğlu'ndan aldığı yeni tıraş takımıyla tıraş olurken dengeli, mutlu, gevşek olduğunu aklından geçirdi. "Dün biraz sinirliydim ama şimdi iyiyim" diye düşünüyor, yuvarlak ve beyaz yüzüne, gözlerinin altındaki morluklara bakıyordu. Tıraşı keyifle, sabırsızlanarak dışarıdaki parlak ve mavi göğün altına kendini bir an önce atmak, geniş, özgür hissetmek, yaşamak, yapılması gereken şeyleri yapmak için sabırsızlanarak bitirdi. Sonra odadan çıkıp dün Ömer'le karşılaştığı sofa görevini gören geniş orta odaya girdi. Odanın ortasındaki büyük masada bir kahvaltı sofrası kurulmuştu. Ömer bir uçta oturuyor, ekmek yiyordu. Refik'i görünce masanın iki yanında oturan gençleri işaret etti. "Hah, geldi işte," dedi. Ağzı doluydu. "Bu da bizdendir, inşaat kısmından. O da benim gibi abiniz olur." Bir gülüşme oldu. Refik dün akşam erken yattığı için tanışamadığı gençlerle tanıştı. Uzun boylu esmer olanın adı Salih, öteki şişmanın Enver'di. Masanın üzerinde peynir, reçel ve kaymak vardı. Sobanın üzerindeki çaydanlıkta çay demleniyordu. Refik çay alıp masaya oturdu. Gençlerden biri, Salih, Refik'in yüzünü hatırladığını söyledi. Refik gururlanır gibi oldu. Bir şey söylemesi gerektiğini anlayarak Salih'e sordu. Münip Bey'in emekliye ayrıldığı yıl mı okula girmişlerdi? Sonra başka hocalar da hatırlandı. Demiryolu dersini aynı hocadan almışlardı. Ömer, Refik'e bilgisini tazeleyeceğini söyledi ama Refik fazla kalmayacağını, kalsa bile bu işlerden bir şey hatırlayamayacak kadar uzaklaştığını belirtti. Refik yeniden çay alırken şişman mühendis Enver, "Ben sizin çalışmaya geldiğinizi sanmıştım," dedi. "Aa, hayır hayır," dedi Refik. "Ben mühendislik değil, tüccarlık yapıyorum. Buraya bir aylık bir tatile geldim." Birkaç saniye sustu, sonra ekledi. "İstanbul'dan, şehirden kaçtım, dinleneceğim." Enver sert sert, "Herkes bu iş için Avrupa'ya gider," dedi. Sonra galiba bir şeyden utanarak sofradan kalktı. Onun arkasından Salih de kalktı. Gençler çıktıktan sonra Ömer, "Senin çalışacağını sanmışlar," diyerek güldü. "Onlarla çok iyi bir anlaşma yaptım. Ücretle değil, pay alarak çalışıyorlar. Senin de ortak olacağını sandılar ve korktular." Bir kahkaha attı ama pek sevimli gözükmüyordu. "Peki nasıl buldun onları?" Refik Muhittin'i hatırladı. Refik'in cevabını beklemeden Ömer, "İyi çocuklar," dedi. "İkisi de zehir gibi. Sınıflarının en iyi öğrencileriymişler. Paraya da ihtiyaçları var." Ömer, Refik'in önceden onda hiç görmediği becerikli patron tavrıyla gülümsüyordu. Refik laf olsun diye, "Evet, iyi çocuklara benziyorlar," dedi. Sonra bir daha çay almak için kalktı. Sen de ister misin dedi Ömer'e. Bir çay daha ha dedi Ömer. Gerindi esnerken. Eh içelim bakalım dedi. Bir daha esnedi. Refik çay fincanlarını doldurup masaya koydu. Dışarıda ne güzel güneş var dedi. Ya Şubat ayında da böyle güneş İstanbul'da bile yoktur. Birlikte pencereden dışarı bakıyorlardı. Masanın kenarına güneş vuruyordu. Refik kaymaktan biraz daha aldı. Ömer, güzel değil mi kaymak dedi. Sonra şaşırarak söylendi. Aa tıraş olmuşsun sen. Herr Rudolf bu işe çok şaşacak ve kızacak. Sana Herr Rudolf'tan söz etmedim değil mi? Akşam gideriz, seni görünce sevinir. İyi Türkçe konuşan bir Alman. 16 yıldır Türkiye'de. Samsun-Sivas hattında da çalışmış. Boş yere tıraş olanlara kızar, disipline karşıdır. Refik'in arkasındaki kapı açıldı, içeri Hacı girdi. Refik dün tanımıştı onu. Rahat ve gösterişsiz bir adamdı. Hiçbir şey söylemeden dışarı çıkıp gitti. Refik karda ağır ağır yürüyen ihtiyarı pencereden görünce kendini hemen dışarı atmak istedi. Tam kalkıyordu ki Ömer, "Otur da şu ilk sabah sigarasını iç," dedi. "Sonra birlikte tünele gideriz. Benim işim var, sen yalnız dönersin, gezer etrafı görürsün." Birlikte sigara içtiler. Hiçbir şey konuşmadılar. Refik pencereden dışarı insanı çağıran dağlara ve gökyüzüne baktı. Dışarı çıkınca karda parıldayan güneş gözünü aldı. Hiç görmediği keskin ama sakin bir ışık vardı. Başını fazla yukarıya kaldıramıyor, ışığa gözünü ve bilincini dolduran tuhaf parlaklığa alışmaya çalışıyordu. Hava soğuktu ama içe işleyen acımasız bir soğuk değildi bu. İnsanı dinçleştiren, hareketli ve kararlı olması gerektiğini hatırlatan bir şeydi. Birlikte tünele doğru yürümeye başladılar. Refik ayağının altında gıcırdayan kardan başka bir şey duymuyordu. Tepeye hafif bir eğimle çıkıyorlardı. Refik gözlerini ışığa alıştıra alıştıra başını gökyüzüne doğru kaldırdı. Orada her şeyin çevresinde tertemiz, geniş, pırıl pırıl gökyüzü, mavi, durgun, derin gökyüzü vardı. Belki de bunun için geldim diye düşündü. Sanki aklımda dağınık, birbiriyle ilgisiz, paramparça duran bir şeyi şu ışık, şu gök birleştiriyor ve rahatlıyor, huzur duyuyorum. Huzur. Önünde yükselen tepeciğe, solda aşağıda kalan barakalara ve uzaktaki ırmağa bakıyor, gördükleri hakkında bilgi veren Ömer'i dinliyordu. Ömer arada bir gülümseyerek bilgi veriyor, ağzından çıkan buhar uzun zaman kaybolmadan burnunun ucunda duruyordu. Aşağıda gözüken büyük ve geniş barakalar işçi barakalarıydı. Ömer onların günde 12'şer saatten 2 vardiya çalıştıklarını, barakaların ve yatakların hep dolu olduğunu anlattı. Refik içinde gene bir şeyler yapma isteğinin uyandığını hissederek uzaktaki ırmağın kıvrılışını, tünele doğru gittikçe dikleşen kayaları, kayalar arasına sıkışmış karla kaplı düzlükleri seyretti. Tünelin ırmak tarafındaki ağzından içeri girdiler. Yoğun bir insan ve alet uğultusu vardı. Tünelin içi nemliydi, küf ve ıslak toprak kokuyordu. Girişten içeri doğru duvarlar örülmeye başlanmıştı. Ömer kendisine çekinerek bakan işçilere gözünün ucuyla bakıyor, birisine bir taş ustasına ya da kalıpçı marangoza dudağının kenarı ve başının küçük bir hareketiyle selam veriyor, sonra coşkuyla Refik'e anlatıyordu. Şu çalışan duvar ustaları Karadenizliydi. Bunlar kazı işinde çalışan işçiler İspirliydi. İçi toprak ve kaya dolu bir dekovil dışarı çıkıyordu. Tünelin uzunluğu 600 metreydi. İki uçtan 200'er metre kazılmıştı. Öteki uçta kayaya rastlanmış, aksilik çıkmıştı. Duvarlarda karpit lambaları yanıyordu. Ömer jeneratör ısmarlamıştı ama daha gelmemişti. Eylül'ün başında tüneli bütün duvarları tamamlanmış, ray döşemesi için hazır edip teslim etmeleri gerekiyordu. İçeriden derinden delinen taşın sesi geliyordu. Öğle paydosunda dinamit atılacaktı. Dinamit için yuvalar kazılıyor, dün atılan dinamitin parçaladığı taşlar da dekovile dolduruluyor, duvar ustaları taşları yontuyor, marangozlar kalıp kesiyor, tünel uğulduyor, Ömer selam vere vere, arada bir durup, bir usta ile bir iki söz konuşarak yürüyor, Refik onun anlattıklarını dinliyordu. Öğleyin atılacak dinamitler için yuva kazılan yere gelince Ömer bir usta ile bir şeyler konuştu. Sonra geri dönüp bir yanardağ ağzı gibi uğuldayan tünelden çıkıp sakin gökyüzünün altına girdiler. Güneş hala karın üzerinde parlıyordu. Ömer, ben öbür ağza da gideceğim dedi. Sen de gel, öbür şantiyeleri, büyük tüneli ve köprüleri de görürsün. Bu sırada orta yaşlı bir köylü elinde kasket yaklaştı. Bir şeyler söylemeye hazırlanıyordu ki arkasından biri ''Olmaz olmaz beyi rahat bırak'' dedi. Eli kasketli adam şaşırdı, sonra cesaretini toplayıp bir şeyler söylemeye başladı. Ömer acele acele ''Ben ne yapayım, git kalfayla konuş'' dedi. Birkaç adım attıktan sonra Refik'e döndü. ''5-6 kişi oluyorlar, köyden çıkıp iş aramaya geliyorlar. Bir de bunun gibi çavuş seçiyorlar, sonra şantiye şantiye dolaşıyorlar. Bak bak, asıl büyük şantiye orada. Oradaki Kerim Naci Bey'in tünelinde 1200 kişi çalışıyor. Tünelin deldiği kayalı tepenin çevresinde aşağıda kıvrılan ırmağın çizdiği yayı izleyerek yürüyorlardı. Irmağın kıyısında demin gördüklerinden daha büyük barakalar vardı. Daha ileride bir bakkal, bir kahvehane ve devlet denetmenlerinin çalıştığı küçük barakalar ve yabancı mühendislerin lojmanları gözüküyordu. Yukarıdaki büyük dağların arasında, geniş ve derin gökyüzünün altında bütün bunlar açık seçik bütün çizgileriyle, temiz yüzleriyle pırıl pırıldı. Hepsi her yere yayılan katıksız ışığın içinde alçak gönüllü ve sakin duruyordu. İnsanlar da alçak gönüllüydü. Bu ışığın içinde başka türlü olamazlardı. Refik yukarıdan onları görüyordu. Barakaların arasında dolanıyorlar, bakkala gidiyorlar, oturuyorlar, sigara içiyorlar, bir şeyler taşıyorlar, tepeye çıkıyorlar, karın içinde karınca gibi ağır ağır hareket ediyorlardı. Ömer, asıl öğle paydosunda göreceksin sen dedi. Bakkalın önünde itiş kakış olur. Kahvenin kapısı hiç kapanmaz. Refik birdenbire bu ışık, bu hareket diye mırıldandı. Peki ben ne yapıyorum? Bilinci çelik gibiydi, nesneler ve hareket yerlerini almışlar, huzur içinde duruyorlardı. Ama derinde, daha derinde Refik biliyordu, bir kıpırdanış vardı ki, bundan kurtulması için başka bir şey, belki de hiç bulamayacağı bir şey gerekiyordu. Düşünmeyeceğim diye söylendi ve tünelin öteki ağzına geldiklerini fark etti. Canı buradan içeri girmek istemiyordu. Ömer'den ayrılıp barakaya doğru yürümeye başladı. Bir süre demin Ömer'le yürüdükleri yerden gene ırmağı, barakaları ve kıpırdanan insanları seyrederek yürüdü. Sonra uzaktan kendi barakasını görünce izleri takip etmekten cayıp yokuştan aşağı inmeye başladı. Birkaç adım daha atıp gene kara gömülünce barakaların düzlüğüne kadar bütün yamacın bu yumuşak karla kaplı olduğunu, bu 300 metrelik yolu böyle didinerek inmesi gerektiğini anladı. Ama geri dönüp sertleşmiş karda yürümek istemedi. Güneş karşıdan geliyordu, dik değildi ama göz alıyordu. Refik adımlarını teker teker sayarak, her adımda gövdesinin hareketlerinin farkına vararak yürüdü. Düzlüğe, sertleşmiş kara inince yorgunluğunu fark etti. Nefes nefeseydi. Dönüp arkasında bıraktığı ize baktı. Sonra barakaya doğru yürümeye başladı. Yürürken gövdesi biraz yorulduğu, terli gömlek etine yapıştığı için sevindi. Tünelde çalışan işçileri, işleyen aletin, delinen dağın uğultusunu düşündü. Ben de gövdemi yormak istiyorum diye mırıldandı. Barakaya doğru yürüyor, hafif bir utanç duyuyor, tasarılar yapıyordu. Her sabah jimnastik yapacak, küçük de olsa insanı aşağılayan şu göbeğini eritecek, gövdesinin hamlığını giderecek, getirdiği bütün kitapları okuyacak, bir şeyler yazacak, düşünecek. Eskiden olduğu gibi sağlıklı, dengeli ve mutlu bir insan olarak Nişantaşı'ndaki evine dönecekti. Barakanın önünde Hacı'yı gördü. Dışarı güneşin altına bir sandalye çıkarmış, oturmuş patates soyuyordu. Yanında çok tüylü, genç ve neşeli bir çoban köpeği vardı. Hacı galiba köpekle bir şeyler konuşuyordu ama Refik'i görünce sustu. Refik barakaya yaklaşırken Hacı'nın gözlerinin içine baktı, gülümsedi. Hacı Refik'in bakışlarını gördü ama yüzünün anlatımı değişmedi. Yalnızca başını bana dostça baktığını gördüm diye düşünüyormuş gibi bir kere salladı. Refik onlara yaklaşırken oynayıp sıçrayan, karda yuvarlanan köpek de ciddi bir tavır takındı. Yanından geçerken dikkatli ve sorumlu bakışlarla bu yabancı adamı süzdü. Refik barakaya girdi, pencereden baktı. Köpeğin eski neşesiyle koştuğunu gördü. Hacı da gene ona bir şeyler söylemeye başlamıştı. İkisinin birlikte orada oluşturdukları bir yakınlık vardı. Bu gökyüzünün ve ışığın, hareketsiz duran şu dünya parçasının kendilerinin olduğunu söylüyorlardı. Refik, benim hakkımda acaba hacı ne düşünüyor diye düşündü. Sonra şimdi ne yapayım diye söylendi. Çaydanlık hala sobanın üzerinde duruyordu. Paltosunu çıkardı, bir fincan çay aldı, masaya oturdu, içmeye başladı. Şimdi ne yapayım? Hava aldım, dolaştım, çevreyi gördüm, iyiyim. Hemen kitapları okumaya başlayayım. Bir çay daha içip odasına geçti. Kitaplarını dün akşam uyumadan önce yatağının kenarına bir sandığın üzerine dizmişti. İnkılap ve Teşkilat'ı sandığın üzerinden alıp ciddiyetle Ömer'in çalışma masasına oturdu. Bir süre okudu. Sonra kitaba dikkatini vermediğini, başka şeyler düşündüğünü anladı. Kitaptan başını kaldırdı. Dışarısı ne güzeldi. Tünel nasıl uğulduyordu diye düşündü. Tabii her gün böyle güneş olmaz. Acaba şimdi Perihan ne yapıyordur? Saat kaç? Daha yalnızca 11 ama karnım acıktı. 7. kaset, 2. yüzün sonu.